Ayrım 5.
İlk zamanlar daha kavrama yetisi uyanmadan önce hep sürüne sürüne mağaranın ağzına yaklaşmaya çalışmıştı. İşin garibi kardeşleri de onunla birlikte gitmişlerdi. Hiçbir arkadaki duvarın karanlık köşelerine doğru sürünme isteği göstermemişti. Sanki birer bitkiymişçesine çekiyordu onlar ışık. Kendilerini oluşturan yaşamın kimyasal yapısı varoluşlarının vazgeçilmez gereği olan ışığı istiyor ve minicik vücutlarıyla tıpkı asma yaprakları gibi körü körüne aşağı yöneliyorlardı. Sonraları her biri kendi varlıklarının bilincine vardıklarında ışığın çekici gücü daha da arttı. Vırt zırt aşağı doğru gidiyorlar ama ana kurt her seferinde tutup içeri kovalıyordu onları. Bu arada boz renkli yavru annesinin o yumuşak ve okşayıcı dilinden daha başka organları bulunduğunu da anlamıştı. Sık sık ışığa doğru süründüğü böyle zamanlarda annesinin sertçe dürten bir burnu ve kendisini tam zamanında yakalayarak içeri savuran bir de pençesi olduğunu öğrenmiş oldu. Böylece can acısının ne demek olduğunu anladı. Acıdan nasıl korunabileceğini, yana ya da geriye atılarak tehlikeden nasıl kaçınabileceğini öğrendi. Bunlar bilinçli davranışlardı ve yaşamının ilk dersleriydi. Bundan önce acıdan bilinçsizce kaçmış, tıpkı bir bitki gibi ışığa doğru sürünmüştü. Oysa şimdi acıdan kaçışı bilinçli bir tepkiydi artık. Boz renkli yavru da tıpkı öbür kardeşleri gibi küçük ama yabanıl bir yaratıktı. Zaten et yiyen bir yaratıktan başka ne beklenebilirdi ki? Yırtıcılık onun kanında vardı. Ana babası etle besleniyordu. Yaşamının ilk karanlık döneminde emdiği süt etten oluşmuştu. Şimdi ise bir aylık ken ve daha gözleri açılalı bir hafta ya olmuş ya olmamıştı ki anasının önüne attığı etleri yemeye başlamıştı. Büyük bir iştahla memelerine saldıran beş yavruyu emzirmenin güçlüğü karşısında ana kurt bu etleri ağzında çiğnedikten sonra veriyordu onlara. Gel gelelim, boz renkli yavru kardeşlerinin en güçlüsü ve en el avuca sığmaz olanıydı. Hepsinden daha sert hırladı. Öfkesi bile ötekilerden daha şiddetliydi. Kurnazca ve ustaca bir pençe vuruşuyla kardeşlerine tepe taklak yere yuvarlamayı ilk kez o öğrenmişti. Ötekinin birikinin kulağını birdenbire yakalayıp sarsıyor, sürüklüyor, bu sırada sımsıkı kenetlenmiş dişler arasından bir hırıltı çıkarıyordu. Mağaranın ağzından uzaklaştırabilmek için ana kurdun akla karayı seçtiği yavruların başında hiç kuşkusuz yine o vardı. Işığın çekiciliği boz renkli yavruyu her geçen gün daha da etkisi altına alıyordu. Bıkmadan, usanmadan mağaranın ağzına doğru bir iki adımlık bir serüvene atılıyor ama her seferinde gerisin geri içerinin karanlığına püskürtülüyordu. Ne var ki orasının bir çıkış kapısı olduğunu bilmiyordu. Hem bir yerden başka bir yere nasıl girilip çıkılabileceği konusunda hiçbir bilgisi yoktu zaten. Gözünü açtı açalı görüp tanıdığı tek yer bu mağaraydı. Ne yol biliyordu ne iz. Bunların anlamını bile kavrayamıyordu henüz. İşte bu nedenle mağaranın kapısı boz renkli yavrunun gözünde bir duvardan ama aydınlık bir duvardan başka bir şey değildi. Dışarısı günlük güneş iken bu duvar onun dünyasının güneşiydi. Işığın çevresinde dört dönen bir pervane gibi o da sürekli olarak bu çekici duvara doğru ilerlemek istiyordu. Oraya ulaşabilmeye çabalıyordu hep. İçinde hızla gelişip serpilen yaşam dışarı uzanan tek yolun bu duvar olduğunu duyuruyordu ona. Ne var ki henüz bunu bilinçli olarak fark edemiyordu. Aslında dışarı diye bir yerin varlığından bile habersizdi. Yalnız bu duvarda bir gariplik vardı. Işığın yanında yatıp kalkan, et getiren, anasına benzeyen yaratığın babası olduğunu anlayacak kadar büyümüştü. İşte babası uzaktaki bu duvarın içine dalar ve gözden silinirdi. Boz renkli yavru bir türlü akıl sır erdiremiyordu buna. Annesinin bu duvara yaklaşmasına izin vermemesi karşısında o da öteki duvarlara yaklaştı. O zaman yumuşacık burnunu sert bir şeylere çarptı. Bu denemeler canını yaktığı için birkaç girişimden sonra duvarlara sokulmaz oldu. Bu konu üzerinde daha fazla kafa yormadı. Nasıl ki süt ve çiğnenmiş et annesine özgü bir gariplikse, babasının duvardan yitip gidişini de ona özgü bir gariplik olarak kabul etti. Boz renkli yavru öyle uzun boylu kafa patlatıyor sayılmazdı pek. Hiç değilse insanlarınki gibi bir düşünme yeteneği yoktu. Gerçi kimi durumlarda tıpkı insanlarınki gibi kesin ve doğru sonuçlar çıkarabiliyordu ama yine de beyni bulanık bir biçimde işliyordu. Nedenini niçinini kurcalamadan oldukları gibi kabul ediyordu olayları. Filanca ya da falanca şey neden oldu diye kafasını hiç mi hiç yormuyordu. Onu ilgilendiren o şeyin nasıl olduğuydu. Bu da kendisine yetiyordu. Arkadaki duvara burnunu birkaç kez vurduktan sonra duvarın içine dalıp gidemeyeceği gerçeği kafasına dank etti. Bunu yalnızca babasının becerebileceğini, duvarın içinde yitip gidebileceğini anladı. Bununla birlikte babasıyla kendi arasındaki bu farklılığın nedenini öğrenmek gibi bir sevdaya kapılmadı hiç. Mantıksal ve fiziksel gerçekler zihinsel etkinliğinde kendilerine düşen yeri almış değillerdi henüz. Öbür yabanıl yaratıkların çoğu gibi boz renkli yavru da açlığın ne demek olduğunu kısa zamanda öğrendi. Bir süre sonra et yüzüne hasret kaldı. Yetmezmiş gibi anasının sütü de kesildi. Önceleri yavrular mızıldanıp inlediler, sızlandılar. Sonra acıcına yatıp uyuyarak oyalanmaya çalıştılar. Açlık tüm canlılıklarını alıp götürmüştü. Artık oynaşmalar, dalaşmalar, öfkeli hırgürler, hırlama girişimleri, en çok da uzaktaki o beyaz duvara yaklaşma çabaları bütün bunlar sona ermişti. İçlerindeki canlılık ağır ağır sönüyor ve yavrular uyuyordu. Tek göz çılgına dönmüştü. Oraya buraya koşuyor, ortalığı alt üst ediyor, artık tadı tuzu kalmayan mağarada pek seyrek yatıp kalkıyordu. Dişi kurt da yavrularını yalnız bırakıp av bulmaya çıkıyordu. Yavruların dünyaya geldikleri ilk günlerde tek göz birkaç kez bir kızılderili kampının yanına sokulup çevredeki tavşan kapanlarını yağmalamıştı. Ne var ki karlar eriyip de ırmaktaki buzlar çözülünce kızılderililer başka yerlere çekip gitmiş, bu yiyecek kaynağı da böylelikle kurumuştu. Boz renkli yavru yaşama yeniden dönerek ötedeki beyaz duvarla yeniden haşır neşir olmaya başlayınca dünyasında yaşayanların sayısında bir azalma olduğunu fark etti. Kardeşlerinden geriye kala kala yalnızca biri kalmış, öbürleri gitmişti. Kendini bir parça toplar gibi olunca tek başına oynamak zorunda kaldı. Çünkü kız kardeşi ayakta dolaşmak şöyle dursun, başını bile kaldıramıyordu. Kendi minik vücudu tıka basa yediği et yüzünden gitgide semiriyordu. Oysa kız kardeşi için bu et bolluğu gecikmiş bir şölenden başka bir şey değildi. Sürekli olarak uyuyan küçük dişi kurt bir deri bir kemik kaldı. İçinde artık ölgünleşmeye yüz tutan yaşam ateşi en sonunda büsbütün sönüp gitti. İkinci ama daha hafif geçen bir kıtlık döneminin sonunda boz renkli yavru babasını göremez oldu. Artık ne mağaranın kapısı önünde uykuya yatıyor ne de ışıklı duvara girip çıkıyordu. Oysa dişi kurt tek gözün bir daha geri gelmeyeceğini çok iyi biliyordu. Biliyordu ama gördüklerini boz renkli yavruya nasıl söyleyeceğini işte bunu bilemiyordu. Irmağın sol kolu boyunca avlanmaya çıktığı bir gün oralarda dişi başağın ini yakınlarında bir yerde tek gözün bir gün önceki izini bulmuş, izin son bulduğu yerde de erkeğinden kalan birkaç kemik parçasıyla karşılaşmıştı. Ortalıktaki belirtilere bakılırsa kıyasıya bir boğuşma geçmiş ve zaferi kazanan başak kendi inine çekilmişti. Geri dönmeden önce dişi kurt başağın inini bulmuştu. Ama hayvanın içeride bulunduğunu gösteren bir takım izleri görerek içeri girmeyi göze alamadı. O günden sonra dişi kurt ağlanırken ırmağın sol kolundan hep uzak durdu. Başağın da yavruladığını biliyordu. Onun yırtıcı, sinsi ve korkunç kavgacı bir hayvan olduğunu da biliyordu. Yarım düzine kurt öfkeden kuduran bir başağı kovalayarak bir ağacın tepesine tırmandırabilirdi. Ama yapayalnız bir kurdun yeni doğmuş bir başakla boyu ölçüşmeye kalkmasına gelince o zaman iş değişirdi. Ama ne olursa olsun vahşetse vahşet, analıksa analık. Ana sevgisi ve özverisinin pahasına olursa olsun yavrularına kol kanat gelmekten geri durmazdı. Bir gün gelecekti ki dişi kurt boz renkli yavrusu uğruna ırmağın sol kolu boyunca yola düşecek, kayalıklardaki ine gelecek ve vaşağın öfkesine kafa tutacaktı. Dünyanın duvarı. Ana kurt avlanmak üzere mağaradan çıkıp gitmeye başladığı zaman yavru kurt mağaranın ağzına yaklaşmasını engelleyen yasayı iyice yerleştirmişti kafasına. Bu yasaya boyun eğişinde annesinin burun ve pençesinin etkisi kadar kendi içinde doğmaya başlayan korku duygusunun da payı vardı. Kısa süren mağara yaşantısı sırasında kendisini korkutacak bir olayla karşılaşmış değildi. Ama yine de onun hamurunda vardı bu duygu. Atalarından geçen bir mirastı bu ona. Tek gözle annesinden ona geçmişti. Onlara da kendilerinden önceki kurt soylarından geçmişti. Korku hiçbir yaratığın kaçınamayacağı, reddedemeyeceği yabanıl bir mirastı. Boz renkli yavru ne olduğunu kavramadan korku diye bir şeyin varlığını öğrenmişti. Belki de bu duyguyu yaşamın kurallarından biri sayıyordu. Çünkü yaşamda böyle kuralların, kısıtlamaların bulunduğunu daha şimdiden öğrenmişti. Midesini kemiren açlığı, mağara duvarlarının sertliğini, kendisini tepe taklak yere yuvarlayan ana pençesini ve sertçe dürten burnunu çoktan öğrenmişti. Ve bütün bunlar, dünyada her şeyin serbest olmadığını, yaşamda bir takım kuralların ve engellerin bulunduğunu göstermişti ona. Bu kurallar, bu engeller birer yasaydı. Yasalara boyun eğmekle acıdan kurtulunuyor, mutlu olunuyordu. Bir insan gibi düşünerek bulmamıştı bunları. Olayları kendi deneyimlerine dayanarak acı verenler ve acıtmayanlar olarak ikiye ayırmıştı. Bu iki şeyden birini tadabilmek ve zevkine varabilmek için ötekinden kaçınması gerektiğini biliyordu. İşte bu nedenledir ki anasının buyruğuna ve koyduğu yasaya, korku denilen o gizemli yasaya boyun eğerek mağaranın ağzından uzak duruyordu. Bu kapı şimdiye dek küçük yavrunun gözünde beyaz ve aydınlık bir duvar olarak kalmıştı. Ana kurt yokken zamanının büyük bölümünde uyuyor, uyanık olduğu zamanlardaysa çit çıkarmadan suspus oluyor, zaman zaman boğazında düğümlenen ve her an için çözülebilecek olan hıçkırığı güçlükle bastırarak sessiz sedasız bekliyordu. Bir gün yine böyle uzanmış yatıyordu ki beyaz duvardan garip bir ses çalındı kulağına. O sırada mağaranın kapısında bir porsuğun bulunduğunu, onca gözü pekliğine karşın tepeden tırnağa tir tir titreyerek içerisini kokladığını bilmiyordu. Yalnız şu kadarını biliyordu ki bu koklama sesi şimdiye dek hiç tanımadığı, duymadığı bir gariplikteydi. Kabul ettiği kuralların içine sokamadığı için de bu bilinmeyen şeyden korkuyordu. Çünkü bütün bilinmeyen şeyler onda büyük bir korkuya yol açıyordu. Sırtındaki tüyler yavaşça diken diken oldu. Kulağına çarpan bir koklama sesi karşısında tüylerin dikleşmesi gerektiğini nereden bilecekti ki? Kalıtım yoluyla kendisine geçmiş bir bilgi değildi bu. Ne var ki benliğini saran korkunun yine de anlaşılmaz bir biçimde ete kemiğe bürünüşüydü işte. Ama korkunun yanına bir başka içgüdü daha ekleniyordu ki bu da saklanma içgüdüsüydü. Dehşet içindeydi. Yine de hiç kıpırdamadan ölü gibi taş kesildi. Dondu kaldı kıvrıldığı yerde. Annesi geri döndüğü zaman porsuğun izlerini gördü ve hemen hırlayarak mağaraya daldı. Yavrusunu her zamankinden daha derin bir sevecenlikle yalayıp okşadı. Yavru kurt işte o zaman büyük bir tehlike atlattığını anladı. Ne var ki içten içe zorlayan bir takım duygular en çok da günden güne gelişen güçlü kuvvetli yavruyu baştan çıkarıyordu. İçgüdüler ve yasalar onu boyun eğmeye zorluyordu. Gel gelelim büyük gelişme zorunluluğu ise onu sürekli olarak dik başlık etmeye kışkırtıyordu. Anasının buyruğu ve içindeki korku beyaz duvardan kaçınmasını söylüyordu ona. Ama gelişmek yaşamak demekti. Yaşam da ışığa yöneliyordu. İçinde günden güne artan yaşama gücü artık dizgin tanımaz olmuştu. Yediği her lokma etle, aldığı her solukla bu güç daha da gelişiyor, artık kabına sığmaz oluyordu. Sonunda bir gün bu yaşama gücüyle içi içine sığmaz oldu. Korku ve baş eğmeyi silip süpürdü ve küçük yavru yalpalayarak mağaranın ağzına doğru badi badi yürüdü. Daha önce karşılaştıklarına hiç benzemeyen bu duvar yaklaştıkça geriliyormuş gibi geliyordu ona. Yoklamak için ileri uzattığı yumuşacık burnuna çarpan hiçbir sertlik yoktu. Tıpkı ışık gibi içinden geçilebilecek gevşek dokulu, elle tutulamayan bir maddeden oluşmuştu bu duvar. Gözünü aşılmaz bir duvar gibi görünen şeyin içine adımını attı ve bu şeyin içinde yüzer gibi oldu sanki. Çok garip bir şeydi bu. Kas katı sandığı bir duvarın içine dalıp geçmişti. Işık da arttıkça artıyordu. İçindeki korkuya kapılıp geri dönecek oldu ama yaşama gücü durmaksızın ileri iteliyordu onu. Kendini birdenbire mağaranın çıkışında buldu. Geçtiğini sandığı duvar bir anda ta uzaklara kaçmıştı. Işık gözlerini yakarcasına parlaklaştı. Gözleri kamaşıyordu. Ortalığı beklenmedik bir biçimde genişleyip uçsuz bucaksız bir büyüklük kazanması karşısında başı döndü. Sonra yavaş yavaş aydınlığa ve uzaklığa alıştı gözleri. Çevresini seçebilmek için gözlerini dört açıp baktı. Uzaklara kaçan duvarı şimdi yeniden görebiliyordu. Ama nedense aralarındaki uzaklık daha da artmıştı. Üstelik görünümü de değişmişti. Renkli ve canlı bir duvardı bu. Bu duvar bir ırmak ve bu ırmak boyunca dizili ağaçlardan, ağaçların üzerinde yükselen bir dağdan, onun üzerinde de gökyüzünden oluşmuştu. Müthiş bir korku sardı içini. Karşısında bilmediği bir yeni şey vardı ve bütün bunlar onu dehşete düşürmeye yetiyordu. Mağaranın eşiğine oturup dünyayı seyre koyuldu. Ödü patlıyordu korkudan. Çünkü bilip tanımadığı şeylerdi bunlar ve bilinmeyen her şey onun düşmanıydı. İster istemez yeniden kabardı sırtındaki tüyler. Dudakları gerilip büzüldü. Korkutucu bir hırıltı çıkarmak için zorladı kendini. Onca çelimsizliğine ve ürkekliğine karşın önündeki engin dünyaya gözdağı veren mızıltılar yağdırdı inatla. Ama hiçbir şey olmuyordu. Küçük yavru hala bakıyordu. Önünde yayılan görünüme öylesine dalıp gitmişti ki ne hırlama kaldı aklında ne korku. İçindeki yaşama tutkusu bir süre için merağa dönüşerek korkusunu bastırmış ve yanındaki cisimlere birer birer dikkat etmeye başlamıştı. Buzların çözüldüğü bir bölümde ırmak güneş altında pırıl pırıl parlıyordu. Yamacın dibinde devrilmiş kuru bir çam gövdesi yatıyordu. Irmak kıyısından kendisine kadar uzanan bayır, önüne çöktüğü mağaranın bir iki adım ötesinde bitiyordu. Boz renkli yavru o zamana dek hep düz bir yerde yatıp kalkmıştı. Bu nedenle de düşmenin nedenle can acıtıcı bir şey olduğunu bilmiyordu. Boşluğa doğru ön ayaklarını gözünü kırpmadan attı. Art ayakları mağaranın kıyısına takılı olarak şöyle bir baş aşağı dikildi ve hemen ardından tepe taklak düştü. Toprak burnuna okalı bir yumruk yapıştırınca da çığlığı bastı. Sonra yamaçtan aşağı kaymaya başladı. Korkudan çılgına döndü. Yabancı dünya, o bilinmeyen şey en sonunda pençesine düşürmüştü işte onu. Kıskıvrak yakalanmıştı işte. Belli ki canı fena halde yanacaktı. Şimdi korku bütün benliğini sarmış, her şeyi unutturmuştu ona. Ürkek bir köpek yavrusu gibi mızıldanıp duruyordu. Tanımadığı güç, o bilinmeyen şey kim bilir nereye sürükleyip götürüyordu kendisini. Bilinmeyen şeyin daha önce burnunun dibinde pusuya yattığı zamanlardaki gibi korkudan büzülüp gizlenmeye benzemiyordu bu hiç. Bu kez yakalanmıştı bilinmeyen şeye. Suspus olup da büzülmek yararsızdı artık. Üstelik korku da değildi bu. Dehşetin ta kendisiydi. Yamaç gitgide düzleşti. Aşağısı çimenlikti. Küçük yavru yamacın bitimine dek yuvarlandıktan sonra durdu. Canı yandığı için son bir çığlık daha kopardı ve acı acı inildeyip mızıldanmaya başladı. Bu arada sanki şimdiye dek sayısız kez temizlenmiş gibi toza toprağa bulunan tüylerini yalıyordu. Sonra doğrulup oturdu. Çevresine göz gezdirdi. Meriye giden ilk insan da çevresine ancak bu kadar bakabilirdi. Yavru kurt dünyasının duvarlarını yıkmıştı. Bilmediği yabancı güç onu yakalamış sonra yine bırakmıştı. Hiçbir şey olmamıştı. Ve sapasağlamdı. Şurası kesindi ki Meriye ayak basacak ilk insan onun kadar yabancılık çekmeyecek, çevresine onun kadar büyük bir titizlikle gözden geçirmeyecekti. En küçük bir ön bilgisi olmaksızın kendini bu bilinmedik dünyanın ortasında buluvermişti. O korkunç, o bilinmeyen güç kendisini bıraktığından beri onun yarattığı dehşeti de unutmuştu. Çevresindeki şeylere karşı derin bir ilgi duyuyordu. Ayakları altındaki çimenleri, az ilerideki yosunlu böğürtleni, ağaçlar arasındaki açıklıkta yatan devrik çam ağacının gövdesini dikkatle gözden geçirdi. Kütüğün üzerinden fırlayan bir sincap birdenbire üzerine doğru atılınca yüreği ağzına geldi. Hemen oracığa büzülüp hırladı. Ne var ki sincapın da ödü patlamıştı. Bir sıçrayışta ağaçlardan birinin tepesine tırmandı. Kendini sağlam aldıktan sonra meydan okurcasına ciyak ciyak bağırmaya başladı. Sincapı kaçırdığını görünce yavru kurdun cesareti arttı. Az sonra karşısına çıkan bir ağaç kakan işine yeniden korku düşürdüyse de artık daha büyük bir güvenle devam ediyordu yoluna. Kendine olan güveni öylesine tamdı ki yolun üstüne fırlayan bir kuşa oynamak istercesine pençesini uzattı. Ama burnunun üzerine bir gaga darbesi indi. Hemen büzülüp acı acı ağlamaya başladı. Bağırtılardan korkan kuş kaçıp gitti. Yavru kurt yeni yeni şeyler öğreniyordu. Henüz gelişmemiş zihniyle bilinçsizce de olsa bir takım ayrımlar yapıyor, varlıkları canlılar ve cansızlar olmak üzere ikiye bölümlendiriyordu. Canlı yaratıklardan sakınmalı, onlara karşı ayağını denk almalıydı. Cansız varlıklar oldukları yerde kalıyorlardı. Oysa canlı yaratıklar hareket halindeydiler. Ne yapacakları önceden kestirilemiyordu. Hiç hesapta olmayan, en akla hayale gelmedik şeyleri yapabilirlerdi onlar. Bu nedenledir ki her an tetikte olması gerekiyordu. Küçük yavru çalılar arasında beceriksizce dolaşıyor, oraya buraya takılıp yüzünü gözünü çiziyordu. Uzakta sandığı bir dal neye uğradığını anlamadan burnuna çarpıyor ya da göğsünü çiziyordu. Bastığı yerde göründüğü gibi değildi. Kimi zaman burnunu yere sürtüyor ya da bacakları dolanıp tökezliyordu. İrili ufaklı öyle taşlar vardı ki üzerlerine basar basmaz ayaklarının altından kayıp gidiyordu. Buna bakarak cansız varlıkların mağaradakiler gibi durağan olmadıklarını, küçük cisimlerin büyük olanlara oranla daha çabuk devrilip yuvarlandıklarını öğrendi. Yaptığı yanlışlıklar sonucunda yeni yeni şeyler öğreniyor, bilgisi ve görgüsü gittikçe artıyordu. Gezip tozdukça yürümesi düzeldi, çevresine ayak uydurabiliyordu artık. Kaslarının hareketlerini hesaplamayı öğreniyor, fiziksel yeteneklerini tanıyor, cisimlerin kendi aralarındaki ya da kendisine olan uzaklıklarını ölçüp biçiyor, bunu üç aşağı beş yukarı kestirebiliyordu. Genellikle her aceminin olduğu gibi onun da talihi yaver gidiyordu. Daha doğuştan et yiyici bir hayvan olduğunu bilmediği halde yaşama atıldığı ilk gün mağaradan çıkıp da dış dünyaya adım atar atmaz et ayağına geldi. Ustalıkla örtbas edilmiş bir keklik yuvasının tam üzerine basmıştı rastlantıyla. Devrik bir çam gövdesinin üzerinde yürümeye kalkmıştı. Ama kofa ağacın çürük kabukları ayakları altında çökünce bir çığlık atarak küçük bir çalının dal ve yapraklar arasında bulunan 7 keklik yavrusunun ortasına düşmüştü. Yavrular bağırış çığırış ortalığı velveleye verdikleri için ilk anda yüreği ağzına geldi. Sonra bunların mini mini yavrular olduklarını görünce yüklendi. Kaçışmaya çalışan hayvanlardan birinin üzerine pençesiyle bastırdı. Yavru keklik çırpınmaya başladı. Bu çırpınmalar yavru kurdun hoşuna gitti. Hayvanı kokladı. Sonra ağzına aldı. Hayvan çırpındıkça dili gıdıklanıyordu. Birden acıktığını duydu. Çeneleri iyice kapandı. İncecik kemikler çıtır çıtır etti. Ağzında sıcak kanın tadını duydu. Etti bu. Tıpkı annesinin getirdiklerine benziyordu. Ne var ki tarzı olduğu için bunun tadı daha iyiydi. Keklik yavrusunu gövdeye indirdikten sonra yavruların hepsini birbiri ardına silip süpürdü. Sonra annesinin yaptığı gibi o da ağzını yaladı ve çalının arasından çıkmaya hazırlandı. Ama daha dışarı çıkmaya kalmadan şiddetli bir kanat fırtınasıyla burun buruna geldi. Bu beklenmedik saldırı ve öfkeli kanat çırpışları karşısında adam akıllı afalladı. Serseme döndü. Başını bacakları arasına sokarak bağırmaya başladı. Ana keklik çılgınca bir öfke içinde kanatlarıyla gittikçe şiddetlenen darbeler indiriyordu. Yavru kurt baktı ki olacak gibi değil, öfkeyle doğruldu. Hırlayarak pençesini savurdu. Ufacık dişlerini düşmanın kanatlarından birine sapladı. Bar gücüyle asılıp çekiştirmeye başladı. Keklik direniyor, serbest kalan kanadıyla vurdukça vuruyordu. Yavru kurdun ilk savaşıydı bu. Duyduğu zevkle kendinden geçmişti. Yabancısı olduğu o bilinmeyen şey büsbütün çıkıp gitti aklından. Hiçbir şeyden korkmuyordu artık. Dişleriyle tırnağıyla savaşıyor, karşısındaki canlı yaratığa tartaklıyordu. Bu canlı yaratık et demekti onun için. Bu canlı şeyi öldürmeye can atıyordu. Daha demin mini mini canlıları öldürmüştü. Şimdi ise daha büyüğünü öldürmek için korkunç bir istek duyuyordu. Öylesine dalmıştı ki bu işe, mutlu olduğunun farkında bile değildi. Şimdiye dek hiç tanımadığı yepyeni duygulara kapılarak kendinden geçiyor, coşkun bir sevinçle içi içine sığmıyordu. Kekliğin kanadına yapışmış, sıkılı dişlerinin arasından hırlayıp duruyordu. Keklik yavru kurdu, önce çalılıktan dışarı sürükledi. Sonra da dönüp gerisin geri çalılığa doğru çekmeye çalıştı. Ama yavru kurt daha ağır bastı. Bir çekişte hayvanın çalılıktan dışarı iyice çıkardı. Kuş çığlık çığlığa bağırıp çağırıyor, serbest kanadıyla güçlü sokaklar atıyor, bu arada sapır sapır dökülen tüylerini ortalığa saçıp savuruyordu. Yavru kurt korkunç bir hırsa kapıldı. Soyunun yırtıcı damarı kabarmıştı. Anlamını kavrayamıyordu. Ama gerçek yaşamın ta kendisiydi işte bu. Duyuyordu bunu. Yemek için öldürmek, bu uğurda dövüşmek yaratılışında vardı. Ama yaşamına egemen olan yasa zorunlu kıldığı için yapıyordu bunu. Böylece dünyada varoluşun anlamını yavaş yavaş kavramaya başlıyor, yaşadığını kanıtlamış oluyordu. Bu amacın gereklerini yerine getirirken yaşamın ta doruğuna vardığını duyuyordu. Bir süre sonra kavgayı bıraktı keklik. Yavru kurt hala kanadına yapışmış sıkı sıkıya tutuyordu. Yattıkları yerden birbirlerini süzdüler. Kurt yavrusu gözdağı verircesine öfkeli öfkeli hırladı. Tam o sırada keklik küçük yavrunun onca serüvenden sonra sızım sızım sızlayan burnunu gagalayıverdi. Acıyla kıvranıp geriledi ama kanadını bırakmadı. Bunun üzerine birbiri ardından gaga darbeleri indi. Yavru kurt kıvrana kıvrana ağlayıp sızlamaya başladı. Geriye doğru kaçmak istedi.